Ayrım 39.
Korkarlardı bizden. Neşeliydi ortalık. Bizimkiler şarkı söylerdi. Genç muhafızlar sokağa iniyor. Dikkat edin kılıççılar. Mile dayanamadı, şarkı söyledi. Genç muhafızlar sokağa iniyor. Bir Alman içeri girdi, suratına vurdu. Şimdi Mile büyük bir istekle hayatı düşünüyor, gece gündüz anılarını hatırlıyor, geçmişin karanlığını delmek istiyordu. Marie'yi kollarında sıkıyor, dostlarıyla vedalaşıyordu. Almanlar ailesine bir mektup yazmasını önerdiler, reddetti. Çorbasını getiren bir tutuklu aracılığıyla üstündeki hücrete yatan ivrili bir partiliye mektup yollayabildi. Mile'nin mektubu şöyleydi. Sevgili büyük partim, yapmam gereken her şeyi yaptım. Ölümü büyük bir ağırbaşlılıkla oğluna yaraşır biçimde karşılıyorum. Arkadaşlarımı candan kucaklarım. Sonuna kadar aynı şeyleri düşüneceğim. Fransızlar kazanacak. Fransa kazanacak. Sen kazanacaksın. Bu günleri seninle birlikte geçirdiğim için mutluyum. Hoşça kal partim. Pepe, Jean Mile. Sabahın altısında kurşuna dizdiler. Güneş yeryüzünü ısıtmaya başlamıştı bile. Mile gözünün bağlanmasını istemedi. Paris'in masmavi gökyüzüne bakıyordu. Elveda diye bağırdı. Sonunu getiremedi. Tüfekler patlamıştı. Komuta sırası sende, dedi Vasya Kriviç'e. Önceki gün partizan müfrezesi Vasya'nın komutasında Lukışki'ye girmişti. Köyün başındaki ilk evlerin önünde Alman ölüleri sürünüyordu. Düşmanın gelişinden önce partizan Kriviç köy sovyeti başkanıydı. 40 yaşlarında kolları ağaç köklerini andıran, kaçamak bir gülümsemenin aydınlattığı yaşlı, dalgın yüzlü bir adamdı. Almanlar Kriviç'in ailesini kurşuna dizmişlerdi. Ne evi ne de yakınları vardı girdiği köyünde. Köylü kadınlar çevresine toplanmışlardı. İvan Petrovich, sizi hiç beklemiyorduk. Geceyi burada mı geçireceksiniz? Tıpkı Şubat'taki gibi partizanların köyden hemen çıkıp gideceklerini sanıyorlardı. Baskın vermiş, bir sürü Alman öldürdükten sonra ısınma fırsatı bulamadan çekip gitmişlerdi o sıra. Şimdi dönmemecesine geldik, dedi Kriviç. Yeter, az sonra kızlar bayrak getirecekler, direğe çekeceğiz. 1 Mayıs'ın öncesindeydiler. 8 gün durmadan savaşan partizanlar doyasıya uyudular. Sabah telsizci Krotov soluk soluğa geldi. Stalin'in günlük emri, düşmandan nefret etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Başka şeyler de var. Partizan dostlar, not ettim ama hepsini değil. Spiker çok hızlı konuşuyor. Günlük emir en az 8-10 kere okundu. Herkes birbirini kutladı. Gerçek bayram diye buna derler. Kadınlar hamur açmış, pişirmişlerdi. Öğleden sonra bir toplantı düzenlendi. Toplantıya başkanlık eden Vasya çok heyecanlıydı. Savaş öncesini hatırlıyordu. Uluslararası Dayanışma Günü için düzenlenen toplantı açılmıştı. Söz Sovyet Başkanı arkadaşımız Kriviç'in. Kriviç uzun süre sustu, sonra Sovyet iktidarı yeniden iş başında. Bu açıkça belli, dedi. Kısa sürede ekinleri halledeceğiz. Boşuna partizan olmadık. Biz de üstümüze düşeni yaparız. İşte taze kanla yıkanmış kırmızı bayrağımız. Lukışki köyünün alınışında Ivan Dudin, Zakhar Egarov, Naum Falkoviç kahramanca şehit düştüler. Zaferi pahalı ödedik. Stalin bizi kutladı. Emirlerini yerine getirmek gerek. Bu topraklar kurtulduğuna göre ekin işini bitirmeliyiz. Bu süre içinde de partizanlar Almanları yakına sokmamaya çalışmalılar. Eskiden Kriviç iyi konuşurdu. Kaynaktan çıkan su gibi dökülürdü sözler ağzından. Briyansk'a bir konferansa bile delege diye gitmişti. Şimdi rahat değildi konuşması. Bir sonuca varmak gerekliydi. Boğazına bir şey düğümlendi, düşmana saldırırcasına haykırdı. Hurra! Gece partizanlar genç kızlarla dans ettiler. Birazdan şarkılar okudular. Bildiğim 1 Mayıs'lar içinde böylesi yok, dedi Avanesyan. Anlıyor musun? İşten kaynıyor. Görülmemiş bir şey. Bir hafta sonra aynı köyde Vasya, Avanesyan ve komiser Drojin'in haritaya eğiliyorlardı. Vasya, bu iş hoşuma gitmiyor, dedi. Çok kolay çekiliyorlar. Sergey taptaze bir alay getirdiklerini söyledi. Belki bize tuzak kuruyorlar. Kızları oraya yollamalı, dedi Avanesyan. Natasha Golovinskaya ile Varya müfrezenin göz bebeğiydi. Savaştan önce Natasha tıp öğrencisiydi. Daha ilk günlerde partizanlara katılmış, hemşerilik yapmayı istememişti. Prakova var, o size yeter. Ben savaşmak istiyorum. Almanların arasına girme görevini yüklendi. Öyle tatlı bir görünüşü vardı ki kuşku uyandırmıyordu. Ürkekti, korkmuş gibiydi. Kimse ondan kuşkulanmazdı. Var ya, daha sonra kışın katılmıştı müfrezeye. Oralı olduğundan bütün yolları, patikaları biliyordu. İri yarı, koca göğüslü, hep uyur gibiydi. Almanların önünden geçerken süt güğümünü ya da sepetini büyük bir hazineymiş gibi sıkı sıkı tutardı. Alman polisi onunla alay eder, aptal derdi. İki genç kız sık sık birlikte göreve çıkarlardı. Var ya, nereden gidileceğini daha iyi bilirdi. Natasha'nın tecrübesi çoktu. Almanların topları ya da hayvanları olup olmadığını, köydeki askerlerin cephedekilerden mi yoksa yaşlı yedeklerden mi kurulu olduğunu daha iyi anlardı. Vasya genç kızlara, gerçekten bir alay olup olmadığını anlamalıyız derdi. Bir alaya benzemiyor ya pek. Öte yandan kuşkuluyum. Toprak kurudu. Şimdi ilerlemek daha kolaydır. Genç kızlar yola çıktılar. Natasha döndü. Açık renk gözleriyle Avanesyan'a heyecanla baktı ve seslendi. Hoşça kal Avanesyan. Hoşça kal Natasha. Dikkat edin kızlar, ihtiyatlı olun. Bu sözlerin altında gizleneni Vasya anlamıştı. Uzun süredir Avanesyan'la Natasha'nın nasıl bakıştıklarını görüyordu. Birbirlerine tek söz söylememişlerdi. Avanesyan kendine karşı bile katıydı. Şimdi sırası değil diye düşünüyordu. Yine de ara sıra Natasha'nın yanına oturuyor, ona anlamadığı şarkılar söylüyordu. Canlıydı bu şarkılar. Sesler dönüyor, insanı sürüklüyordu. Ve Natasha, Almanların arasına her girişinden önce özellikle Avanesyan'la vedalaşıyordu. Vasya şimdiye dek kimseyi tanımadığı gibi tanımıştı Avanesyan'ı. Birlikte savaşmaya başlayalı bir yıl oluyordu bile. Konuşmadıkları ne kalmıştı? Vasya koca kaldırım taşlarını andıran dağların arasında küçük bir kent düşlüyordu. Avanesyan'ın yaşlı anası orada mektup bekliyordu. Kaç kere Avanesyan Natasha'nın, kendi Natasha'sı değil Vasya'nınki, Moskova'ya varıp varmadığını merak etmişti. Yazın birlikte yürürken bozgundan kimin sorumlu olduğunu düşünürlerdi. Avanesyan rezalet diye söylendiğinde Vasya güler, alaylı alaylı, ceremesini biz çekiyoruz ya derdi. Dostları komiser Şumov Mart'ta mayına basıp havaya uçmuştu. Artık gerçek bir komiserleri yoktu. Drojin'in insanları canlandırmayı beceremiyordu. Vasya sık sık Avanesyan'a bunun sözünü etmişti. Komiserlik görevini biz yapmalıyız. Drojin'in namuslu biri ama işleri tıkırında gittiği sıra olanlardan. Onu çalışma odasında telefon ederken görür gibiyim. Burada ne yapacağını bilemiyor. Orman, durmadan saldıran Almanlar, polis. Bizde de söz dinlemeyenler çok. Kesinlikle kestirilip atılması gereken yerlerde Drojin'in koşarak gelip beni buluyor. Ne düşündüğümü soruyor. Evet desem kuşkulu. Bir de Avanesyan'a sorayım. Avanesyan gülerek cevap veriyordu Vasya'ya. Doğru komiser değil, rezalet. Avanesyan Vasya'ya Natasha'dan söz etmezdi. Bir kere Kızıl Ordu yıl dönümünde dayanamadı, yemek yiyip içmişlerdi. Gece sakindi. Avanesyan birden, savaş bitince evleneceğim dedi. Kiminle biliyor musun? Bilmiyorum dedi Vasya gülerek. Vasya mutlu ve uzak çocukluğunun bir anısı gibi Natasha'sını düşünüyor, sonra da gülümsüyordu. 25 yaşında daha çocuktum. Ona ne söyleyeceğimi bilemeden düşünüp duruyordum. Şimdi acaba nerede? Annem ne oldu? Ya Sergey? En iyisi insanın bir şey bilmemesi. Böylece bir umut besleyebilir hep. Öylesine zorlu şeyler geçirmişti ki hepsini yağmur gibi, tarlalara çöken süt beyaz sis gibi kaçınılmaz sayıyordu. Her an duyduğu Natasha adı yarasına sokulup durmadan döndürülen bir demir parçasıydı. Düş oradaydı, yakınındaydı. Ama bir düşle yaşamak güçtü. Yoksun olduğu neşeli gözler, kahkaha, kısa parmaklı sıcak çocuk elleri, meraklı kalkık burunlu muzip Natasha'ydı. Uzaktan sevilen kadınlar vardır. Yıllar yılı mektup yazılır, mektupsuz bile binlerce kilometre öteden düşünce aracılığıyla onlarla ilişki kurulur. Natasha o kadınlardan değildi. Savaşın öncesinde kısacık bir tek gece yaşamışlardı. Evet, neredeyse bir yıl olacaktı. Nasıl da değişmişti. O güne kadar yaşamadığını hissediyordu. Önce okula, ardından enstitüye gitmişti. Kitap okuyordu. Kitaplarda başkalarının dertlerinden söz ediliyordu. Tiyatroya gidiyordu. Başkalarının sevgisini, ihtiraslarını izliyordu. Dostlarıyla birlikte sorunlara ancak dokunabiliyorlardı. Vasya bir insan yüreğinin derinliklerine hiç girmemişti. Gördüğü insanlar kimlerdi? Genç mimarlar, meslektaşları, trende rastladığı geveze bir memur. Hayat savaş sırasında açılmıştı önünde. Çevresinde öyle bir yas, öyle bir ruh yüceliği, öyle bir alçaklık görüyordu ki icat etmişler bunları demeden anlatmak olanağı yoktu. Helena Stepanovna gelip elisini geçmişti. Yaşlıyım, savaşamam. Hiç olmazsa bütün müfrezenin yemeğini yapar, çamaşırını yıkarım. Kollarım henüz güçlü dediğine kim inanırdı? Evini yaktıktan sonra yola çıkmıştı. Evinde Almanlar yatıyordu. Onlara gözleme yapmış, ispirto vermişti. Kafayı çekip uyumuşlardı. Horluyordu öküzler, diyordu. İçinde iki Almanla yakmıştı evi. Ama Navliye orospuları gibileri de vardı. Bir Gestapo subayıyla yatıyordu. Yatağının üzerinde kocasının denizci üniformalı resmi asılıydı. Vasya bir tabanca kurşunuyla onu gebertmişti. Başka hainler, polisler, alçaklar da görmüştü. Biri vardı ki Vasya unutamıyordu. Genç bir oğlandı. Öğrenimini yeni bitirmişti. Genç bir kızı komsomol olduğu gerekçesiyle ihbar etmiş, kızı asmışlardı. Kendisi kitabına eğilmiş, Almancayı öğrenecek, Berlin'e gideceğim. Sizin gibi kaba heriflerle bir arada yaşamak istemiyorum, diyordu. Sonra da köylerden kadınlar, sakatlar, çocuklar geliyordu akın akın. Savaşmak istiyoruz diye. Grisha 13 yaşındaydı. Halkın gözü pekliği, sağlığı anlatılır gibi değildi. Davidov ölüme gittiğini biliyordu. Bir depoyu yakacaktı. Akşam masanın yanına oturmuş birlikte ses çıkarmadan sigara içmişlerdi. Sonra Davidov, komutanım demişti. Adlarımız aynı. Benimki de Vasili. Hoşuma gitti. Sonra yola çıkmıştı. Vasya halkı tanıdım diyordu. Okuldan, yüksekokuldan söz ediliyor. Oysa gerçek üniversite burada. Burada yalnız düşman yenme değil, insanları anlayabilme dersi veriliyor. Varya 14 Mayıs'ta döndü. Vasya bir şeyler olduğunu hemen anladı. Masa başına oturan Avanesyan gözlerini Varya'dan ayıramıyordu. Genç kız askerce raporunu verdi. İki alay var. 316. alay cepheden geliyor. Dominici önünden. Öbürü Almanya'dan özel olarak yollanmış. Havanı var ama topu yok. Yöreyi temizleme emrini almışlar. Epey hareket var. Hazırlandıkları hemen görülüyor. Varya bir sıraya çöktü. Ağlamaya başladı. Çocuk gibi. Koca hışkırıklarla gözyaşı döküyor. Koluyla yüzünü siliyordu. Natasha'yı yakaladılar. Diatlino'ya gitmişti. Orada tanıdığı, kendisine bilgi verebilecek biri olduğunu söylemişti. İki gün gizlenip onu bekledim. Sonra Fedorov geldi. Onlar da bekçidir. Bana çabuk kaç dedi. Öldüresiye işkence ettiler Natasha'ya. Avanesyan yerinden kalktı, oturdu. Bir şey söylemek istedi, konuşamadı. Kulübeden çıktı. Bir saat sonra elinde haritayla döndü. Drojin'i çağırın. Öbür kıyıya geçmek gerektiğini sanıyorum. Kısa süren bir savaştan sonra Lukuşki'yi bırakıp çekildiler. Kriviç yüzü kararmış koltuğunun altında bir Alman makinalısıyla yürüyordu. Komşularından bir kadın yetişti. Ignat Petrovich, kadın ağlamaya başladı. Daha tohumu yeni ektik. Ormana çekiliyorum. Bu parazitlerle birlikte yaşamak istemem. Ertesi gün o kadar sevdikleri 45'lik toplarını da bırakmaları gerekti. Küçük Berta adını takmışlardı topa. Tam 5 ay hepsine yardımcı olmuştu. Müfreze bir bataklığı geçiyordu. Müfrezenin bağlantısını sağlayan Kudryavsev haber verdi. Küçük topluluklara ayrıldık. Almanlar her yandan saldırıyorlar. Herkes yüzünü asmış ilerliyordu. Avanesyan sövüp saymaktaydı. Ah bu sivrisinekler! Almanlardan da beter mübarekler. Ama kurtulamayacaklarını düşünmüyordu içinden. Sabah bir keşif uçağı üstlerinden geçmiş, ardından bombardıman uçakları görünmüştü. Demek yerlerini bulmuşlardı. Yaralıları sürüklemek gerekiyordu. Yiyecek kalmamıştı. Herkes açtı. Krotov telsizle bir mesaj yollamıştı. Kostoviçi üzerine yürüyoruz. Durumumuz ciddi. Sonra Moskova radyosunu dinlediler. Vasya ağzından bir şey kaçırmaktan korktuğu sıralar yaptığı gibi başını hep yana eğiyordu. Burası Moskova. Moskova saatiyle 22.30. Son haberleri veriyoruz. Savaş öncesi Moskova gözünün önüne geldi. Sokak lambaları, tiyatroların çıkışı. Natasha ile birlikte büyük tiyatroya gitmişlerdi. Güzel ölüyordu. Akşam bildirisi. Kerç şehrini bırakıp çekildik. Demek her yanda durum ciddiydi. Mart'ta hepsi kısa süre sonra Kızıl Ordu'ya erişeceklerini sanıyorlardı. Gece uzaktan gelen bir homurta işitildi. Bir kurtuluş çığlığı gibi çınlıyordu sanki. Dayanın, yardımınıza geliyoruz. Partizanlar saldırıya geçmiş, küçük düşman garnizonlarını yok etmişlerdi. Sovyet iktidarını yeniden kurdukları topraklar gitgide genişliyordu. Vasya hatırlıyordu. Nisan ayında tam 90 kilometre kendi toprağımızda yürüdük. Kurtarılan köylerde herkes sevinçliydi, rahattık. Belki bu yüzden şimdi duruma güç katlanıyoruz. Çayı görmeden paçaları sıvadık. Savaşçılar o günkü kadar umutsuzluğa kapılmamışlardı. Sabaha doğru Almanlarla karşılaşıldı. Savaş kısa sürdü. Partizanlar düşman saflarını yarmayı başardılar. 11 ölü ya da ağır yaralı vermişlerdi. Yaralılar götürüldü. Anesyan da onların arasındaydı. Bir mermi karnına, kalbinin biraz altına girmişti. Ertesi gün kendisine gelemeden öldü. Vasya ölü arkadaşına bakıyordu. Birlikte en zorlu günleri geçirmişlerdi. O sıralar ödlekler kılık değiştirip tüyüyorlardı. Her evde bir yeğen vardı. Almanlar gece gündüz susakları önlerine katıp ilerliyorlardı. Kuşatılan askerlerden bir müfreze kurmuşlardı. Sonra Bryansk'tan, Orel'den gelenler de katılmıştı. Gece Avanesyan, güneşten yanan uzak toprakların sözünü ederdi. Saydam göller, gümbür gümbür yankılanan sesler, yanık telli, ince uzun genç kızlar. Ve Avanesyan, minicik örgülü, Orelli bir genç kızı sevmişti. Artık ikisi de yaşamıyordu. O güne kadar Vasya böyle bir şey duymamıştı. Acı gırtlağına çörekleniyor, soluk almasına, yutkunmasına engel oluyordu. Drojinin yaklaştı. Hava kötü, çocukların umudu kırık. Havayı düzeltmek seni ilgilendirir. Boşuna mı komiser oldun? Drojinin somurttu ama işini hiç beceremiyordu. Rapor hazırladı ama inandırıcı bir konuşma yapmak harcı değildi. Bu sabah iyi kötü becerdim ama konuşmayı bilmiyorum. Bir mezar kazıldı. Çevresinde yığınla sarı çiçek vardı. Vasya düşündü. Enayiler, niye açmışlar sanki? Çinlenecekler, savaş bu. Ne aptallıklar geçiyor kafamdan. Çocuklarla ciddi ciddi konuşmak gerekli. Drojinin beceremez. Gerçekten moral sıfıra inmiş. İnsanın beynine bir kurşun sıkası geliyor dedi Zikov. Avanesyan mezara kondu. Vasya bir konuşma yaptı. Sevgili yiğidimiz Aram Avanesyan kahramanca öldü. Kısa süre önce nişanlısının ölüm haberini ses çıkarmadan karşılamıştı. İki katlı bir nefretle savaşa girdi. İnsan başından, göğsünden, bacaklarından yaralanabilir. Hepimizin yüreği yaralı. Savaşa bu yarayla gireceğiz. Düşman daha da güçlü. Yaz çok zorlu geçecek. Arkadaşlarımız düşman saldırılarını topraklarımızda karşılıyor. Bizden onlara yardım etmesi. Komutanımız Avanesyan'ı, Şarapov'u, Natasha Golovinskaya'yı, Ostapenko'yu, Aliyev'i, Juravlev'i, Fried'i hatırlayalım. Ölenleri unutmayalım. Partizanlar, tek fert kalana dek bu ormanlarda Almanlara soluk aldırmayacağımıza yemin edelim. Yemin ediyoruz Avanesyan, söz veriyoruz sana ulusumuz. Çevrelerinde ağaçlar ışırdıyordu. Mırıldanıyor, hışkırıyor, gözdağı veriyorlardı. O gece ağaçlar da söz veriyorlardı. Güneş batarken ufuk kan kırmızıydı, büyük rüzgarın habercisiydi. Hayatın ufacık şeylerine bağlı yaşayan insanların kendilerini aştıkları, hayatı bütün genişliğiyle fark ettikleri anlar olur. Eşyalarına ve Semyon Ivanoviç'in elbiselerine gösterdiği özenle Nina Georgievna'yı şaşırtan Olga için de böyle oldu. Olga her zamanki gibi pratikti. Artık bir odada yaşadıkları halde konfora yine düşkündü. Gazete yazı işlerinin yerleştirdiği küçük evdeydi oturdukları oda. Ama şimdi savaşın geliştiğini, ortak esere katkıda bulunmak gerektiğini anlamaya başlamıştı. Annesinin bile kabul ettiği bir yanı vardı. İşinde çok namusluydu Olga. Savaştan önce de işine bağlılığıyla arkadaşlarını şaşırtırdı. herkesten önce görev başına gelir, herkesten sonra giderdi. Yeni ve güç koşullarda iş ahlakı yetmiyordu. Sakin ve soğukkanlı Olga şimdi büyük bir şevkle çalışıyordu. Bütün vaktini matbaada geçirdiği için yiyecek karnelerinin süresini doldurduğu gün gerek kendinde gerekse bu geniş dünyada önemli bir değişiklik olduğunu anladı. O kadar işim vardı ki yiyecek almayı unuttum Semyon. Ama gazete zamanında çıktı. Gülümsedi. Ne yaparsın? Savaş bu. Semyon Ivanoviç yorgun yorgun esnedi. Acele etmenin ne gereği var? Büyük gazeteler bile gecikiyor şimdi. Olga küçümseyerek bakıyordu sanki kendisine. Sinirlendi. Bu yumurcak da kendini bir şey sanmaya başlamıştı. Bir de üstelik tedirgindi. Onunla aile hayatında gerekli rahatı bulacağını düşünerek evlenmişti bir de. Oysa bizim havamız bozuluyor. Neyse, savaş bitince işler yoluna girer. Savaş koca devletlerin hayatı gibi Nina Georgievna'nın yetiştirdiği çocukların hayatını da değiştirmişti. Ama Semyon Ivanoviç'in yaratılışı karşısında acizdi. Eskisi gibi gerektiğinde bir şeyler söylemenin, gerektiğinde de susmanın önemli olduğuna inanıyordu. Eskisi gibi reçelle çay içmeye, ağaçların gölgesinde balık tutmaya bayılıyordu. Oysa artık her şey düzensiz, belirsizdi. Eski iş arkadaşlarının neredeyse hepsi gitmişti. Çalışma koşulları çok kötüydü. Matbaa bir gazetenin basılmasına olanak vermeyecek kadar yetersizdi. Hayat koşulları da güçtü. Minicik bir odada yaşıyorlardı. Olga da bir sürü ukalalık çıkarıyordu. Bir fincan çay içmek mesele olmuştu. Semyon Ivanoviç gece gündüz çalışmak zorundaydı. Temmuz ayında kıra, sazan avlamak için kent sovyeti başkanını ziyarete ancak iki kere gidebilmişti. Bütün bunlar bir şey değildi. Başka bir derdi vardı. Kömür fabrikasının açılışının geciktiğini, bundan söz etmenin gerekip gerekmediğini Sidorov'a telefonla soramıyordu. Sidorov cephedeydi. Yerine Korolev gelmişti. Oysa Korolev şöylesi konuşmuştu. Böyle saçma sapan şeyler için bana telefon etmeyin. Verimi nasıl artırmak gerektiğini ben size soruyor muyum? Yazı işleri müdürü sizsiniz. Kararı siz verin. Asları ya da ziyaretçileriyle konuşurken Labasov yazı işleri müdürü olduğunu tekrarlamaktan hoşlanırdı. Bunu sık sık Olga'ya da söyler hem de şefçe alçak sesle hatırlatırdı. Ama Korolev'le konuştuktan sonra Semyon Ivanoviç'in kolu kanadı kırılmıştı. Küçücük gözleri hepten kaybolmuş, şiş, renksiz yüzü maske gibi olmuştu. Birden her şey için hesap vermek zorunda olduğunu anladı. İnsan cephede daha rahat dedi karısına. Olga alay edercesine güldü. Karısının sözünü dinlemeyeceğini anlıyordu. Beraber çalıştığı gazeteciler onu matrağa alıyorlardı. İhtiyar Zamkov bile yüreklenip bir yazı işleri toplantısında uluslararası durumu göz önünde tutarak daha canlı bir gazete çıkarmalıyız demişti. Zamkov alışkanlıkla savaştan bile söz ederken uluslararası durum diyordu. Labasov olup bitenleri anlayamıyordu. Zavallı Petya Drozdov bile bir gün alay olsun diye yazı işleri müdürümüzün intikal hızı pek garip demişti. Sonbaharda ayağı ıslansa Mayıs'ta hapşırıyor. Geçen sonbahar boşaltma ve gazetenin yeni bir yere yerleşmesi Labasov'u şaşırtmıştı. Olayları düşünecek zamanı bulamamıştı bile. Ama Almanlar Moskova'nın önünden püskürtülünce önüne gelene "Bunu önceden söyleyen biri varsa o da bendim." dedi durdu.